Ayrım 20.
Şişecam işçileri 13.2. Kaynaklar, bakınız not 5. Türkiye'deki durumla ilgili bazı bilgiler tablo 8'de sunuluyor. Tablonun üst bloku demir yolu, şişecam işçileri ile Kartal'daki işçi, beyaz yakalı, emekli ailelerinin %40'ının çeşitli dayanıklı tüketim mallarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Burada kapsanan gruplar içinde yüksek tüketim kalıpları, ücretli beyaz yakalılar grubu tarafından temsil edilmektedir. Ve bu bakımdan bu grubun kentli profesyonel serbest meslek grupları ile de yakınlık gösterdiği tahmin edilebilir. Daha iyi bir terim yokluğunda bu gruplarca temsil edilen tüketim kalıplarını kentli orta tabakanın hayat biçiminin bir parçası olarak nitelendirelim. Görüldüğü gibi mavi yakalı işçiler ile kentli orta tabaka arasında dayanıklı tüketim mallarının bir bölümü için tüketim kalıplarında benzeşme ve yaklaşma eğilimleri ağır basıyor. Buzdolabı, fırın, televizyon ve çamaşır makinesi, son iki malda renkli, renksiz, otomatik diğer ayrımlarını dışlarsak bu grup malları temsil ediyor. Buna karşılık işçi sınıfının tüketim kalıpları içinde istisnai olarak yer alan lüks bir grup, video, telefon, otomobil bakımından orta tabaka tüketim düzeyiyle geniş farklar söz konusudur. Tablonun alt bloku ise Kartal'da her grubun sahip olduğu malların %40'ının son bir yılda edinilmiş olduğunu gösteriyor. Burada düşük ücret düzeylerine rağmen sanayi işçilerinin, niteliksiz işçilerin son bir yılda video, otomobil ve şişe cam çalışanları hariç telefon edinme yüzdelerinin beyaz yakalıları aştığı, dolayısıyla tüm dayanıklı tüketim malları için yukarıda söz edilen yaygınlaşma ve yekneksaklaşma eğiliminin Türkiye'de de işçi sınıfı orta tabakalar arasında geçerli olduğu gözleniyor. Türkiye işçi sınıfının maddi kültürünü aydınlatması bakımından tablo 8'in bulgularına fazla önem vermemek gerekiyor. Konutla ilgili bulgularımızla birleştirildiğinde tablo olsa olsa 1990'lı yıllarda işçi sınıfının gönüllü yoksulluğunun maddi belirtilerini belli dayanıklı tüketim mallarında ve konut mülkiyetinde aramamak gerektiğini ortaya koyuyor. Farklı bir ifadeyle tipik işçi ailesinin fizyolojik ve geçimlik asgari düzeyde yaşadığı söylenemez. Bergson bulgularına göre işçi ailelerinin %94'ü, Kartal bulgularına göre %85'i tasarruf edememektedir. Bu azınlık gruplarında dahi tasarruf ertelenmiş tüketimdir ve er geç dayanıklı tüketim malları veya konuta yönelecektir. Daha tipik olan durum dayanıklı tüketim malları ve konut için borçlanmadır. Burada sözü edilen tüketim kalıplarının işçi sınıfının yerleşik hayat düzeyinin bir parçası haline gelmekte olduğu ortaya çıkıyor. 1980'li yıllarda reel ücretlerde gözlenen aşınmalara rağmen işçilerimiz televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi edinmeye, var olanları korumaya çalışmışlar ve bunda da kısmen başarı sağlamışlardır. Bu hayat standartlarının başka alanlarında gözlenen aşınmalar ve uyum mekanizmalarıyla gerçekleşebilmiştir. Şimdi bunların ne olduğunu incelemeye çalışalım. İşçi sınıfının uyum savunma stratejileri. Aşınan reel ücretlere karşın önceki dönemde ulaşılmış ve özellikle konut mülkiyeti ve dayanıklı tüketim malı sahipliği biçiminde algılanan hayat standardını koruyabilme ve sürdürebilme çabası, işçi ailelerinde çeşitli savunma ve uyum mekanizmaları geliştirilmesine yol açacaktır. Bir dizi ön hipotez önerilebilir. Aile reisi hafta tatilleri, yıllık izin ve çalışma saatleri dışında ikinci bir iş tutabilir. Gençler, geçim zorlukları, eğitim giderlerinin karşılanmasını güçleştirdiği ve başarı derecesini olumsuz etkilediği, ayrıca aile gelirine katkı zorunlu görüldüğü için eğitimden daha erken yaşlarda kopmaya başlayabilirler ve marjinal uğraşlara veya ücretli çalışmaya yönelirler. Ev kadınları dışarıda, örneğin ücretli ev hizmetlerinde çalışmaya daha fazla yönelebilirler. Ev içinde gelir getiren iş tutmaya başlayabilirler ve veya eskiden piyasadan elde edilen kimi mal ve hizmetleri hane içinde üretmeye başlayabilirler. Bunlar reel gelir düzeyini yükseltmeye dönük çabalardır ve hepsinin tüm işçi aileleri bakımından başarılı olması imkansızdır. İkinci iş tutma, gençlerin daha erken, marjinal veya ücretli iş bulma girişimlerinin herkes için başarı kazanması, olsa olsa toplam istihdam ve iş imkanları genişlemekte ise, yani yüksek bir ekonomik büyüme hızı, emek yoğun bir tabanda gerçekleşmekte ise söz konusu olacaktır. Türkiye ekonomisiyle ilgili makro veriler böyle bir dönüşmenin meydana gelmediğini gösteriyor. Öte yandan gelir dağılımındaki kutuplaşma eğilimleri, ücretli ev işleri gibi belli emek türlerine talebi artırabilir. Ve düşük ücretli, sigortasız, sindikasız, iş kanunu koşulları dışında çalışma biçimleri göreli olarak artmış olabilir. Tüketim kalıplarında değişmeler bir dizi farklı uyum çabası gerektirir. 1970'li yılların sonuna doğru edinilmiş olan daha yeni ve daha yumuşak ve özellikle çağdaş hizmetlere boş zamanı aktif biçimde kullanmaya, tatile, eğlenceye dönük tüketim biçimleri bu alanda verilecek ilk kurban olmaya adaydır. Dağınıklı tüketim malları ediminden veya mevcudu korumadan ödün verilmemesi, eski tasarruflardan yiyerek artan borçlanma ile ve muhtemelen belli servet biçimleri gelire dönüştürülerek mümkün olacaktır. Konut edinme imkanlarının zayıflaması, örneğin konut kooperatifi üyeliklerinin tasfiyesi kuvvetli olasıdır. Bu ön hipotezler 1980'li yıllarda Türkiye'de kentli işçiler için ne derecede geçerli olmuştur? Bu soruyu aydınlatmak için aynı sorunsal üzerinde özellikle işçi ailelerinin günlük hayat biçimlerine ilişkin alan çalışmalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda karşılaştırmalı olarak yapılmış olması gerekirdi. Elimizde bu tür araştırmalar yoktur. Ancak 1980'li yılların sonlarına doğru saptanan kimi ampirik verilerden bazı sonuçları dolaylı olarak çıkarabiliyoruz. Aile reislerinin ikinci bir işte çalışmasına ait bulgular tutarlı değildir. Demiryolu işçilerinin %59,2'sinin sürekli ve düzenli olmamakla birlikte ikinci bir işte çalıştıkları, ancak bu oranın Şişecam işçilerinde ve Berksoy'un anketinde İstanbullu işçiler için %8,6 ve %7,8'e düştüğü gözleniyor. Tanımlar ve yöntemler arasında bir tutarsızlık olduğu açık olsa gerektir. Buna karşılık işsizliğin işçi aileleri için genel bir sorun olduğu anlaşılıyor. Petrokimya işçilerinin %49'u şimdiki işlerinden hemen önce işsiz olduklarını bildiriyorlar. Aynı işçilerin 5'te 4'ü ailelerinde iş arayan insan olduğunu ifade etmekteler. Genç kuşağın geçim sorunları nedeniyle eğitimden kopma eğilimleri ne derecede yaygındır? Uygun yaş grubundaki aile reislerine sorulan bir soruya göre, Kartal'daki işçi ailelerinin %30'unda son 5 yılda en azından bir çocuk eğitimi terk etmiştir ve bunların yarından fazlasının iktisadi güçlükler nedeniyle meydana geldiği ileri sürülmektedir. Buna karşılık Kartallı işçilerin %92'si çocuklarını sonuna kadar okutmak isteği içindedirler. Açıkça görülmektedir ki 1980'li yılların iktisadi koşulları bu özlemin gerçekleşme şansını büyük ölçüde aşındırmıştır. Berksoy'un örneklemesinde kapsanan İstanbul işçi ailelerinin %27'sinde ise ekonomik nedenlerle eğitimine son verilen çocuklar bulunmakta, ailelerin %9'unda ise çocuklar hem okumakta hem çalışmaktadır. Kartal anketi, ücretli ailelerin önemli bir bölümünün eskiden piyasadan elde edilen bir grup malı ev içinde üretmeye başladıklarını ortaya koyuyor. Bu soruya olumlu yanıt veren aileler, gıda maddeleri için %33, giyim için %77'dir. Bu ek çabanın yükü şüphesiz kadına düşmektedir. Konfeksiyoncular tarafından eve örgü, nakış, dantel gibi ürünler için parça başına iş verme sistemi içinde çalışan kadınların 1980'li yıllarda arttığını ortaya koyan bulgular vardır. Dipnot 7. Aile reisinin işi olan kadınların ev dışında çalışma oranı petrokimya işçilerinde %14, Berksu'nun kapsadığı İstanbul işçilerinde ise %21'dir. Bu oranların 1980'li yıllarda ne kadar arttığını kesin olarak bilemiyoruz. Sağlıklı bir biçimde karşılaştırılabilecek bir taban oluşturmamakla birlikte bu bulgulardan 10 yıl kadar önce İstanbul ve Ankara gecekondusu semtlerinde kadın eşlerin çalışma oranının %8 ve %6 olduğunu ifade edelim. Dipnot 6. Kadınların çalışma oranlarında gerçekten artma meydana gelmişse, bunun en formal, marjinal, sendikasız iş yasası dışı alanlarda gerçekleşme olasılığı yüksektir. Çalışan kadınların bir bölümü daha yüksek ücretli, daha düzenli erkek işçilerin işsiz kalmasına yol açmış olabilir. Bu olgular ve yukarıda da değindiğimiz ağırlaşan ev içi üretim çabaları dikkate alındığında artan ekonomik güçlükler karşısında uyum yükünün önemli bir bölümünün kadınlarca sırtlandığı ortaya çıkıyor. Tüketim kalıplarına, tasarruf biçimlerine ve günlük hayata yansıyan uyum süreçleri üzerinde ne gibi saptamalar vardır? En ilginç ve çarpıcı saptamalardan birine göre Kartal'daki sanayi işçilerinin %93'ü son yıl içinde yıllık izinlerini modern veya geleneksel tarzda tatil yaparak geçirmemiştir. Memlekete gitmek, yıllık izni akrabalarla geçirmek gibi tatil yapma biçimleri geleneksel gruba katılmıştır. Aynı işçi ailelerinin %40'ı eski kuşak işçileri temsil eden emekli ailelerinin yarıya yakın bir bölümü ise daha önceki yıllarda tatil yaptıklarını ifade ediyorlar. Tatil yapma alışkanlığı işçi sınıfının hayat biçiminin bir parçası haline gelmekteyken 1980'li yılların koşulları bu eğilime sekte vurmuş olabilir mi? Çok kesin olmamakla birlikte yukarıdaki bulguları belki de böyle yorumlayabiliriz. Berksu'nun örneklemesindeki işçi ailelerinin %29'u son yıllarda tatil, eğlence, kitap, gazete ve benzeri gibi kültürel alanlara dönük harcamalarını kıstıklarını ifade ediyorlar. Bu tür harcamaların geleneksel işçi bütçesinde esasen düşük bir yer kapladığı dikkate alınırsa, pek çok aile için çağdaş, yumuşak hizmet biçimlerine dönük tüketimin sıfırlanmış olduğu tahmin edilebilir. Kentli işçi sınıfının günlük hayatında eğlencenin giderek televizyon ve erkekler için futbol ile sınırlı olmaya başladığı izlenimi çok yanlış olmayabilir. Kartal anketinde ücretli grubun 1/4'ü evlendiklerinden bu yana ve 1980'li yıllar içinde geçim zorlukları nedeniyle altın, gayrimenkul, otomobil ve ev eşyası gibi varlıklarını satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bunların 1/3'ü son 2 yıl içinde gerçekleşmiştir. Berksu'nun örneklemesinde ise işçi ailelerinin %28'i 1980'li yıllarda ekonomik güçlükler nedeniyle altın ve istisnaen ev eşyası satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu olguları işçi aileleri içinde yukarıda saptadığımız dayanıklı tüketim malları edinme eğilimi ve imkanının süre gelme olgusu ileridirebilir miyiz? Yanıtı kısmen. Berksu'nun taksitli alışveriş ve borçlanma ile ilgili bulgularında bulabiliyoruz. Bu çalışmanın İstanbul'da kapsadığı toplumsal gruplar içinde taksitli alışveriş yapma eğilimi en yüksek olan grup işçilerdir. Bu olgu işçi ailelerinin %74'ünde gözleniyor. Taksit borçları dışındaki borçlanma ise işçi ailelerinin %64'ünde gözleniyor. İşçi sınıfının 1980'li yıllarda reel ücretler üzerindeki baskıya karşı uyguladığı savunma ve uyum mekanizmaları üzerinde bazı ipuçlarını ortaya koymuş oluyoruz. İşçi aileleri düşen reel ücreti ek çalışma ve gelir elde etme yöntemleriyle gidermeye çabalıyor. Bu çabalar tüm aile bireyleri üzerine ilave iş, eğitimden kopma, kadının ağır koşullu işlere ve ev içi üretime yönelmesi yükleniyor. Dayanıklı tüketim malları edinme çabaları kısmen taksitli alışveriş sayesinde ve artan borçlanmayla sürdürülüyor. Yumuşak modern tüketim biçimleri ise belirgin biçimde kısılıyor. Alışılmış tüketim normları yaşamın niteliği ve aile refahı bozularak sürdürülebiliyor. ANAP'ın yoz popülizmi ve işçi sınıfı. İkinci bölümde de ortaya konduğu gibi 1980'li yıllarda ücretlerin reel ve göreli olarak aşınmasına yol açan ekonomi dışı operasyon, temel kurumsal ve yasal değişmeler 12 Eylül rejimi sırasında meydana gelmiş. Ana hükümetleri de askeri yönetim tarafından gerçekleştirilen imkanları sonuna kadar kullanmıştır. Dolayısıyla ücretlere dönük gelir politikalarının amacı, ana üslubu ve sonuçları bakımından 1980'li yılların askeri ve sivil yönetimleri arasında fark yoktur. Ancak işçi sınıfına ve kentli yoksul kitlelere dönük bölüşüm boyutlu politikalar bakımından başlangıçta bir hayli kısıtlı bir çerçevede de olsa ANAP 1984 sonrasında bazı özgünlükler getirmiştir. Bu askeri yönetimin aksine ANAP'ın esas olarak parlamenter sistemin bir burjuva partisi olmasından kaynaklanıyor. Biz bu özgürlükleri ANAP'ın çalışan sınıflara dönük politikalarının tümünü kucaklayacak bir anlayış içinde yoz popülizm yaftası ile nitelendiriyoruz. Bu yaklaşımın ilk önce ögelerini ve sonra da 1980 öncesinin popülizminden farklarını gözden geçirelim.
Ayrım sonu.